Ayrım 5. Sayfa 45. Pencerenin ardından ışıklar parlamaya başladı. Newt sanki aydınlatılmış bir yüzme havuzunun dibinde duruyormuş gibi vücudunda ve suratında gezinen bir renk cümbüşü vardı. Thomas kıpırdamadan durdu. Gözlerini kısarak diğer tarafta ne olduğunu anlamaya çalıştı. Boğazında bir yumru oluştu. "Bu ne böyle?" diye düşündü. "Diğer tarafta labirent var," diye fısıldadı Newt. Sanki transa geçmiş gibi gözleri büyümüştü. "Yaptığımız her şey, tüm hayatımız boyunca çaylak, labirentte geçiyor. Her günün her saniyesini labirente harcıyoruz. Çözümü bize gösterilmeyen lanet bir şeyi çözmeye çalışıyoruz. Sana neden müdahale etmemem gerektiğini ve bu lanet duvarların her akşam neden kapandığını ve neden asla orada olmaman gerektiğini göstermek istedik." Newt, sarmaşıkları bırakmadan bir adım geri çekildi. Başıyla Thomas'a biraz önce durduğu yere geçmesini ve pencereden bakmasını işaret etti. Thomas ilerledi ve burnu camın soğuk yüzeyine değene kadar eğildi. Tozlu pencerenin ardından Newt'un görmesini istediği hareket eden nesneye odaklanması bir saniyesini aldı. Ve gördüğünde nefesi kesildi. Büyük, neredeyse bir inek büyüklüğünde fakat belli bir şekli olmayan yaratık bükülüp kıvranarak ilerliyordu. Karşısındaki duvara tırmandı ve kalın camlı pencereye atladı. Thomas çığlık atmasına engel olamadı ve pencereden uzaklaştı. Yaratık camda hiçbir hasar bırakmadan geriye düştü. Thomas derin bir nefes alıp yeniden pencereye doğru eğildi. Hava hala karanlık olduğu için tam olarak göremiyordu. Ama nereden geldiği belirsiz ışıklar, gümüş sivri uçların ve parlak derinin üzerinde parlıyordu. Bedeninden ucunda garip aletler olan kol gibi uzantılar çıkıyordu. Thomas bıçak, makas ve kim bilir ne işe yarayan uzun çubuklar gördü. Yaratık, korkunç bir hayvan ve makine karışımı bir şeydi. İzlendiğini ve Kyra'nın içinde ne olduğunu biliyor ve insan etinden ziyafet çekmek için içeri girmek istiyor gibi gözüküyordu. Thomas dehşete düşmüştü. Göğsünde büyüyen ve nefes almasını zorlaştıran bir tümör vardı sanki. Hafıza kaybına rağmen daha önce hiç bu kadar korkunç bir şey görmediğine emindi. Birkaç adım geri çekildi. Önceki akşam hissettiği cesaret yok olup gitmişti. "Bu da ne böyle?" diye sordu. Boğazı düğümlenmişti. Ve bir daha yemek yiyip yemeyeceğini merak etti. "Onlara ızdırap verenler diyoruz," diye cevap verdi Newt. "Fena tipler, öyle değil mi? Neyse ki sadece gece dışarı çıkıyorlar. Ve duvarlara şükür et." Thomas yutkundu. Oraya çıkıp çıkamayacağını merak ediyordu. Kuşucu olma arzusu büyük bir darbe almıştı. Ama bunu yapmak zorundaydı. Bir şekilde. Bunu biliyordu. Gördüklerinden sonra hala böyle izletmesi çok ilginçti. Newt dalgın bir şekilde cama baktı. "Artık lanet labirentte ne olduğunu biliyorsun dostum. Bunun bir şaka olmadığını gördün. Kayran'a gönderildin, çaylak. Ve hayatta kalıp bize yardım etmelisin." "Ne konuda yardım edeceğim?" diye sordu Thomas. Ama cevabı duymak istediğinden emin değildi. Newt dönüp gözlerinin içine baktı. Şafak sökmeye başlamıştı ve Thomas, Newt'un suratını, gergin ifadesini ve çatılmış kaşlarını görebiliyordu. "Buradan çıkış yolu bulmamıza yardım edeceksin çaylak," dedi Newt. "Labirenti çözüp eve dönmemize." Birkaç saat sonra kapılar yeri titreterek gürültüyle yeniden açılmıştı. Thomas, çiftlik evinin dışında eski ve yamuk bir piknik masasında oturuyordu. Tek düşünebildiği, ızdırap verenler, amaçlarının ne olabileceği ve gece orada ne yaptıklarıydı. Öyle korkunç bir şey tarafından saldırıya uğramak nasıl bir şey olurdu acaba? O görüntüyü aklından çıkarıp başka bir şeye odaklanmaya çalıştı. Koşucular. Kimseye tek bir kelime etmeden hızlıca labirente girip gözden kaybolmuşlardı. Yumurta ve pastırmasını didiklerken onları düşündü. Kimseyle yanında oturup sessizce yemeğini yiyen Chuck'la bile konuşmuyordu. Zavallı çocuk konuşma başlatabilmek için bir türlü şey denemişti. Ama Thomas karşılık vermedi. Tek istediği yalnız kalmaktı. Anlayamıyordu. Beyni bu imkansız olayla ilgili tahmin yürütmekten yorulmuştu. Devasa ve upuzun duvarları olan bir labirent ne kadar büyük olabilirdi ki? Bu çocuklar kim bilir ne kadar zamandır buradaydılar ve hala çözememişlerdi. Böyle bir yapı nasıl var olabilirdi? Ve daha da önemlisi neden? Böyle bir şeyin ne gibi bir amacı olabilirdi? Neden oradaydılar? Ne kadar zamandır oradaydılar? Ne kadar düşünmemeye çalışsa da durup durup tehlikeli ızdırap vereni düşünüyordu. Gözünü her kapatışında aklına geliyordu. Thomas akıllı bir çocuk olduğunu biliyordu. Bunu hissediyordu. Ama Kyran'la ilgili hiçbir şey mantıklı gelmiyordu. Bir şey dışında. Koşucu olması gerekiyordu. Labirentte ne olduğunu gördükten sonra bunu neden hala bu kadar güçlü bir şekilde hissediyordu? Biri omzuna vurup onu düşüncelerinden uyandırdı. Kafasını kaldırınca Albin'in kollarını önünde kavuşturup durduğunu gördü. ''İyi görünüyorsun.'' dedi Albi. ''Bu sabah pencereden gördüğün manzarayı beğendin mi?'' Thomas ayağa kalktı. İstediği cevapları alabilmeyi umdu. Ya da sadece karanlık düşüncelerinden kurtulmayı. ''Buranın nasıl bir yer olduğunu öğrenmek istememe yetti.'' dedi çocuğu sinirlendirmemeyi dileyerek. Albi başıyla onayladı. ''Sen ve ben Sersem. Tur başlıyor.'' Yürümeye başladı. Fakat hemen sonra durdu ve bir parmağını kaldırdı. Bitene kadar soru sormak yok. Anladın mı? Tüm gün seninle çene çalamam. Ama Albi kaşlarını kaldırınca devam edemedi. Bu çocuk neden hep böyle pislik olmak zorundaydı ki? Ama bana her şeyi anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Önceki gece Kyra'nın ona tanıdık geldiğini, daha önce orada bulunduğunu hissettiğini ve bununla ilgili bir şeyler hatırlayabildiğini kimseye söylememeye karar vermişti. Bunu paylaşmak kötü bir fikir gibi geliyordu. ''Sana ne istiyorsam onu anlatırım Çaylak. Hadi gidelim.'' ''Ben de gelebilir miyim?'' diye sordu masada oturan Çak. Albi uzanıp Çak'ın kulağını çekti. ''Ah!'' diye bağırdı Çak. ''Senin işin yok mu? Saman kapalı.'' diye sordu Albi. ''Temizlik yapman gerekmiyor mu?'' Çak gözlerini devirdi ve Thomas'a baktı. ''İyi eğlenceler.'' ''Eğlenecek miyim? Göreceğiz.'' Birden Çak acıdı. Herkes ona kötü davranıyordu. Ama yapabileceği bir şey yoktu. Gitme zamanı gelmişti. Turun resmen başlamış olduğunu umarak Albi ile ilerledi. 7. Bölüm. O sırada kapalı olan kutudan başladılar. Beyaz boyası çatlamış ve solmuş iki metal kapı yerde duruyordu. Hava büyük ölçüde aydınlanmıştı. Duvarların gölgeleri dün Thomas'ın gördüğünün aksi yönündeydi. Hala güneşi görmemişti. Ama doğudaki duvarın üzerinde her an belirebilirmiş gibi duruyordu. Albi kapıları işaret etti. ''Burada kutu var. Her ay senin gibi bir çaylak geliyor. Hiç şaşmaz. Her hafta erzak alıyoruz. Kıyafet, yiyecek. Pek bir şeye ihtiyacımız olmuyor. Kayrandakilerle idare edebiliyoruz.'' Thomas başıyla onayladı. Soru sormamak için kendini zor tutuyordu. ''Ağzımı bantlamam lazım.'' diye düşündü. ''Kutuyla ilgili hiçbir alt bilmiyoruz, tamam mı?'' Albi devam etti. ''Nereden geliyor, nasıl geliyor, kim yönetiyor? Bizi buraya gönderenler bize hiçbir şey söylemedi. Elektriğimiz var. Yiyeceklerimizin çoğunu kendimiz üretiyoruz. Kıyafet falan alıyoruz. Bir keresinde yeni gelen bir çaylağı kutunun içine koyup geri göndermeye çalıştık. Çocuğu içinden çıkarana kadar kutu hareket etmedi.'' Thomas, kutu orada değilken kapının altında ne olduğunu merak etti. Ama dilini tuttu. Aynı anda bir sürü şey hissediyordu. Merak, hayal kırıklığı, şüphe ve hepsiyle beraber sabah gördüğü ızdırap verenin yarattığı korku. Albi, Thomas'a bakmadan konuşmaya devam etti. ''Kayran 4 bölüme ayrılır. Bahçeler, kan evi, çiftlik evi, ölü kafalar.'' Bunları söylerken parmaklarıyla da 4'e kadar sayar gibi yapıyordu. ''Anladın mı?'' Thomas tereddüt etti ve başını iki yana salladı. Kafası karışmıştı. Albi devam ederken belli belirsiz gözlerini devirdi. Burada olmaktansa başka bir şeyler yapmayı tercih eder gibi görünüyordu. Tarla ve ağaçların olduğu kuzeydoğuyu gösterdi. Bahçeler, ekinlerin olduğu yer. Yerdeki borulardan su geliyor. Aksi takdirde uzun zaman önce açlıktan ölmüş olurduk. Burada hiç yağmur yağmaz, asla. Ahır ve çiftliklerin bulunduğu güneydoğuyu işaret etti. Kan evi, hayvanları yetiştirip kestiğimiz yer. Yaşadıkları berbat evi gösterdi. Çiftlik evi, bu aptal yer ilk geldiğimizde daha küçüktü. Ama tahta gönderildikçe genişletiyoruz. Güzel değil ama iş görüyor. Zaten birçoğumuz dışarıda uyuyoruz. Thomas başını döndüğünü hissetti. Aklında o kadar çok soru vardı ki düzgün düşünemiyordu. Albi, önünde cılız ağaçlar ve bankların olduğu güneybatı köşesindeki ormanı işaret etti. Oraya ölü kafalar diyoruz. Mezarlık ormanın gerisinde. Başka bir şey de yok. Oraya gidip otur, dinlen, kafanı dinle. Ne yapıyorsan yap. Konuyu değiştirmek istercesine boğazını temizledi. Önümüzdeki iki hafta boyunca her gün farklı bir liderle çalışacaksın. ve sonunda nereye uygun olduğunu anlayacağız. Temizlikçi, mezarcı, çiftçi, biri sana uygun olacaktır. Gel hadi. Arbi, kan evi ve ölü kapıların arasındaki güney kapısına doğru yürüdü. Thomas da peşinden gitti. Iğırdan gelen kötü kokuyla yüzünü buruşturdu. Mezarlık mı? Diye düşündü. Gençlerle dolu bir yerde neden mezarlığa ihtiyaç duyuyorsun ki? Bu, onu Albi'nin söylediği temizlikçi, mezarcı gibi anlam veremediği bazı sözlerden daha da rahatsız etmişti. Albi'nin neredeyse sözünü kesecekti ki konuşmamayı başardı. Bıkkınlıkla dikkatini kan evinin çevresindeki kümeslere ve ahırlara yöneltti. Birkaç inek otluyordu. Çamurun içindeki domuzların arada sırada hareket eden kuyrukları hayatta olduklarının tek belirtisiydi. Başka bir ağda kuzular vardı. Bunların yanı sıra tavuk kümesleri ve indi kafesleri de vardı. Etrafta koşuşturan çalışanlar sanki hayatları boyunca hep çiftlikte yaşamış gibi görünüyorlardı. Bu hayvanları nasıl hatırlıyorum diye merak etti Thomas. İsimlerini, genelde ne yediklerini ve neye benzediklerini biliyordu. Neden bunları hatırlıyordu da o hayvanları daha önce nerede ya da kiminle gördüğünü hatırlayamıyordu? Tuhaf hafıza kaybı onu rahatsız ediyordu. Albi, gerideki rengi solmuş büyük kırmızı ahırı gösterdi. Orası doğramacıların çalışma yeri. Pis iş. Kanı seviyorsan doğramacı olabilirsin. Thomas başını iki yana salladı. Doğramacı olmak ona hiç uygun değildi. Tekrar yürümeye koyulduklarında dikkatini Albi'nin ölü kapılar dediği yere verdi. Ağaçlar köşeye doğru gitgide kalınlaşıyor ve artıyordu. İlerledikçe daha canlı ve üzeri yapraklarla dolu ağaçları gördü. Hava aydınlık olmasına rağmen boşluklar karanlık gölgelerle kapanıyordu. Thomas yukarı baktı ve sonunda güneşi gördü. Fakat garip görünüyordu. Olması gerekenden daha turuncuydu. Thomas bir anda bunun da hatırladığı bilgilerden biri olduğunu fark etti. Bakışlarını yeniden ölü kafalara çevirdi. Gözlerini kırpıştırınca yeniden kırmızı ışıkları gördü. Yanıp sönerek ormanın derinliğinde ağaçların arasında geziniyorlardı. Onlar ne? Diye merak etti Thomas. Daha önce sorduğunda Albi cevap vermemişti. Tüm bu gizem oldukça sinir bozucuydu. Albi durunca Thomas, güney kapısına bu kadar çabuk geldiklerine şaşırdı. Ortası açık olan iki duvar önlerinde duruyordu. Sarmaşıkla kaplı kalın duvar Thomas'ın hayal edebildiği en eski görünümlü şeydi. Başını kaldırıp yüksek duvarlara bakınca sanki yukarıdan aşağı bakıyormuş gibi hissetti. Birkaç adım geri çekildi. Yeni evinin yapısı onu bir kez daha afallatmıştı. Sonunda dikkatini çıkışa doğru ilerleyen Albi'ye çevirdi. Dışarıda labirent var. Albi, Thomas'ın omzuna dokundu ve durdu. Thomas, duvarların arasındaki boşluktan dışarı baktı. Önündeki yollar, o sabah doğu kapısındaki pencereden gördüğü yollara çok benziyordu. Bu düşünceyle ürperdi. Bir ızdırap verenin o an kendilerine doğru gelebileceğini düşündü. Ne yaptığını farkında olmadan birkaç adım geriledi. Sakin ol, diye azarladı kendini utanarak. Albi devam etti. 2 yıldır buradayım. Burada daha uzun süredir olan yok. Benden önce gelen birkaç kişi de öldü. Thomas gözlerinin büyüdüğünü ve kalp atışlarının hızlandığını hissetti. 2 yıldır burayı çözmeye çalışıyoruz. Henüz başarılı olamadık. O lanet duvarlar, bu kapılar gibi her akşam hareket ediyorlar. Harita çıkarmak kolay olmuyor, dedi ve başıyla önceki akşam koşucuların girdiği evi gösterdi. Thomas'ın başına yeniden bir ağrı saplandı. Bir anda çok fazla şey öğrenmişti. 2 senedir mi oradaydılar? Labirentteki duvarlarda mı hareket ediyordu? Kaç kişi ölmüştü? Bir adım öne çıktı. Sanki cevaplar duvarların üzerinde yazılıymış gibi. Labirenti bizzat kendisi görmek istiyordu. Albi, Thomas'ı göğsünden itip geri doğru sendirilmesine neden oldu. Oraya gitmek yok istersen. Thomas gururunu bastırmak zorunda kaldı. Neden? Newton seni eğlencesine uyandırsın diye gönderdiğimi mi sanıyorsun? Bu 1 numaralı kural. Eğer uymazsan cezalandırılırsın. Koşucular dışında kimse, hiç kimse labirente giremez. Kuralı çiğnersen, ızdırap verenler öldürmezse seni biz öldürürüz, anladın mı? Thomas başını evet anlamında salladı. Albin'in abarttığını düşünüyordu. Öyle olmasını umuyordu. Ne olursa olsun, bir önceki gece Çak'a bahsettiği konuda en ufak bir şüphesi olduysa bile şimdi hepsi kaybolmuştu. Koşucu olmak istiyordu. Koşucu olacaktı. İçinden bir ses labirente girmesi gerektiğini söylüyordu. Öğrendiği ve gördüğü şeylere rağmen bu arzu onun için açlık ya da susuzluk gibiydi. Güney kapısının sol duvarının civarındaki hareketlenme dikkatini çekti. Şaşkınlıkla hemen o tarafa bakınca gümüşü bir parlaklık gördü. Gördüğü her neyse sarmaşıkların arasında kayboldu. Thomas duvarı göstererek, ''Neydi o?'' diye sordu. Abi duvara bakmadı bile. ''Bitene kadar soru sormak yok sersem. Kaç kere söylemem gerekiyor?'' Durdu ve iç geçirdi. ''Bıçak böcekler. Yaratıcılar bizi onlarla izliyor. Dikkatli olursan...'' Her yönden gelen alarm sesiyle sözü kesildi. Thomas elleriyle kulaklarını kapattı. Kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Fakat bakışlarını Albi'ye çevirince duraksadı. Albi korkmuş görünmüyordu. Kafası karışmış, şaşırmış gibiydi. Alarm çınlamaya devam ediyordu. ''Neler oluyor?'' diye sordu Thomas. Rehberi dünyanın sonunun geldiğini düşünmediği için rahatlamıştı. Ama yine de Thomas sürekli paniklemekten yorulmuştu. Albi Kayran'a göz gezdirirken, ''Bu çok garip.'' dedi. Thomas, kan evindeki çocukların da ne olduğunu anlamayarak etraflarına baktıklarını gördü. Kısa boylu, üstü başı çamur içindeki bir çocuk Albi'ye seslendi. ''Bu da ne böyle?'' diye sordu çocuk. Nedense Thomas'a bakıyordu. ''Bilmiyorum.'' diye mırıldandı Albi. Thomas daha fazla dayanamayacaktı. ''Albi, neler oluyor?'' ''Kutu sersem, kutu!'' dedi Albi ve hızla Kayra'nın ortasına doğru ilerledi. Thomas onun paniklediğini düşündü. ''Ne olmuş kutuya?'' diye sordu Albi'ye yetişmeye çalışırken. ''Konuş benimle!'' diye bağırmak istiyordu. Albi ne ona cevap verdi ne de yavaşladı ve Thomas kutuya yaklaşırken onlarca çocuğun da avluya koştuğunu gördü. Newt'i görüp seslendi. Korkusunu bastırmaya çalışıp kendi her şeyin yoluna geleceğini, bunun mantıklı bir açıklaması olduğunu söylüyordu. ''Newt, neler oluyor?'' diye bağırdı. Newton'a baktı ve başını sallayıp yürümeye devam etti. Tüm bir kuasın içinde garip bir şekilde çok sakindi. Thomas'ın sırtına vurup, ''Kutudan yeni bir çaylak geliyor.'' Thomas'ın bundan etkilenmesini bekliyormuşçasına durdu. ''Şu anda.'' Yani, Thomas Newt'e bakınca çocuğun sakin olmadığını, hatta bu duruma inanmadığını ve biraz da heyecanlı olduğunu fark etti. ''Yani mi?'' diye karşılık verdi Newt. ''Çaylak, buraya bırak iki gün üst üsteyi, bir ayda iki çaylan birden geldiği olmamıştı.'' Bunu söyleyip çiftlik evine doğru koşmaya başladı. 8. Bölüm. Alarm 2 dakika boyunca son ses çaldıktan sonra sustu. Kalabalık avlunun ortasındaki çelik kapının etrafında toplandı. Thomas daha dün oradan geldiğine inanamıyordu. ''Dün mü?'' diye düşündü. ''Gerçekten dün müydü?'' Biri dirseğine dokundu. Başını çevirince Chuck'ın yanında olduğunu gördü. ''Nasıl gidiyor çaylak?'' diye sordu Chuck. ''İyi.'' diye cevap verdi Thomas. Fakat bu tamamen yalandı. Kutuyu gösterdi. ''Neden herkes panik yapıyor? Hepiniz oradan gelmediniz mi?'' Chuck omuz sikti. ''Bilmiyorum. Sanırım önceden hep bir düzen vardı. Ayda bir, her ay aynı günde. Belki bizden sorumlu olan kişi senin bir hata olduğunu düşünüp yerini alması için başkasını göndermiştir.'' Kıs kıs gülerek Thomas'ı dirseğiyle dürtünce Thomas ister istemez onu daha çok sevdi. Thomas yeni arkadaşına sahte bir kızgınlıkla baktı. ''Çok sinir bozucusun, gerçekten.'' ''Evet ama artık arkadaşız değil mi?'' diye karşılık verdi ve tiz bir sesle güldü. Başka şansım yok gibi görünüyor. İşin aslı bir arkadaşa ihtiyacı vardı ve Chuck onun arkadaşı olabilirdi. Çocuk halinden memnun bir şekilde kollarının önünde kavuşturdu. Anlaştığımıza sevindim çaylak. Burada herkesin bir dosta ihtiyacı var. Thomas Chuck'ı boynundan tutup şakalaştı. Pekala dostum, o zaman bana adımla hitap et Thomas. Yoksa kutu gittikten sonra seni o boşluğa atarım. Thomas'a da aklına bir şey geldi. Bir dakika, hiç... Denedik diye sözünü kesti Chuck. Neyi denediniz? Kutu yeni birini geçirdikten sonra aşağı inmeyi diye yanıtlayacak. İşe yaramıyor. Tamamen boşalana kadar gitmiyor. Thomas, Albi'nin de aynı şeyi söylediğini hatırladı. Bunu biliyorum. Peki ya denedik? Thomas homurdanmasını bastırdı. Bu durum rahatsız edici olmaya başlamıştı. Seninle konuşulmuyor. Neyi denediniz? Kutu gittikten sonra boşluğa girmeyi. Kapıları açıyorsun ama sadece karanlık bir boşluk var. Halat yok. Hiçbir şey yok. Yapamadık. Bu nasıl olurdu? Peki ya denedik? Thomas bu kez homurdandı. Pekala, neyi? Çukura bir şey attık, çarpma sesi gelmiyor. Uzun bir süre gidiyor. Thomas karşılık vermeden önce duraksadı. Yine sözünün kesilmesini istemiyordu. Nesin sen, zihnimi mi okuyorsun? Bunu olabildiğince ineleyici bir tonda söylemeye çalıştı. Sadece çok zekiyim, hepsi bu. Chuck göz kırptı. Chuck, bana bir daha göz kırpma, dedi Thomas gülerek. Chuck biraz sinir bozucuydu ama o kadar da korkunç değildi. Thomas derin bir nefes alıp yeniden çukurun etrafında toplanan kalabalığa baktı. Kutunun gelmesi ne kadar sürüyor? Genelde alarmdan yarım saat sonra geliyor. Thomas bir süre düşündü. Daha önce denemedikleri bir şey olması gerekiyordu. Eminsin değil mi? Daha önce hiç. Durup sözünü kesmesini bekledi. Ama Chuck hiçbir şey demedi. Halat yapmayı denediniz mi? Evet, sarmaşıktan yapmışlar. Yapabilecekleri en uzun halatmış. Bu küçük deney çok iyi gitmemiş diyebiliriz. Nasıl yani? Bu kez ne olmuş olabilir? Diye düşündü Thomas. Ben burada değildim ama aşağı inmeye gönüllü olan çocuk 3 metre indikten sonra bir şey hızla gelip onu ikiye ayırmış. Ne? Thomas güldü. Buna hayatta inanmam. Öyle mi zeki çocuk? Kemiklerini gördüm. Tam ortadan ikiye bölünmüştü. Gelecek çocuklar için öyle bir aptallık yapmasınlar diye onu bir kutuda saklıyorlar. Thomas bunun bir şaka olduğunu düşünerek Chuck'ın gülmesini bekledi. Bir insan nasıl ortadan ikiye bölünebilirdi ki? Fakat Chuck gülmedi. Sen ciddiysin. Chuck ona dik dik baktı. Ben yalan söylemem Chuck, yani Thomas. Hadi gidip kimin geldiğine bakalım. Sadece bir günlüğüne çaylak olduğuna inanamıyorum. Sökeyim. Ayrım sonu. Sayfa 57.